Ayrım 41. Fi. Akilah Azra Cohen. Sayfa 486. 93. Her arayışında işinin henüz bitmediğini söylemişti Deniz. Hala Canman'ın yanındaydı ve bu kadar uzun süren bir toplantı kulağa saçma geliyordu. Telefonu çaldığında arayanın Deniz olduğunu görünce rahatladı Duru. Nihayet Göksel'le olanları anlatacaktı. Duru, alo der demez Deniz hemen konuya girdi. Toplantının çok heyecan verici geçtiğini ve Can'ın kendisini anladığını, fikri gerçekleştirmek için heyecanlandığını anlattı seri bir şekilde. Ve ekledi. Şimdi Can'la eve geliyoruz. Diğer çizimleri de görmek istiyor. Duru konuşmak için ağzını açtı ama kelimeler çıkmadı. Zaten Deniz bu kısa boşluktan sonra biz gelene kadar aşağıdan tüm çizim kağıtlarını çıkarır mısın? Demişti bile. Duru sadece tabii diyebildi. Deniz tamam canım yarım saate görüşürüz derken Duru sessizce kapattı telefonu. Genelde öptüm gibi bir kapanış kelimesiyle sonlandırırlardı konuşmalarını. Ama bu sefer Duru içindeki burukluğun Deniz tarafından sorgulanmasına ihtiyaç duyuyordu. Deniz'in umursamazlığının olan kızgınlığı kırgınlığa dönüşmek üzereydi. Kendi kendine söylenerek kağıtları çıkarmak üzere aşağı inen merdivenlere doğru yöneldiğinde durdu. Kendine geldi. İçindeki kızgınlık büyüdü. Canmanayı evine getiriyordu şimdi de. Nasıl bu kadar salak olabilirdi? Yarım saatte burada olacaklardı. Hemen salona döndü. Deniz'in salaklığına kızarken hızla etrafı toplamaya başladı. Canmanay'ın evinden sonra burayı beğenmesi imkansızdı. Ama doğru ışık ve atmosferde burası da bayağı hoş olabilirdi. Bahçe kapılarını açtı. Koltuğun minderlerini düzeltti. Sehpanın üzerine köşede duran kullanılmış bir peçeteyle hızla sildi. Salon tamamdı. Yukarı fırladı. Hem yatak odasını toparlayıp hem de kendine çeki düzen vermesi imkansızdı. Eve girinden beri Deniz'le konuşmaya takmıştı kafayı. Ve köşede oturup Deniz'in aramasını beklemişti. Yıkanmamıştı bile. Üzerindeki kıyafetleri şimşek hızıyla çıkarıp kendini banyoya attı. Bir hareket diye düşündü. Canmanay'ın en küçük hareketinde patlatacaktı bombayı Deniz'e. Üzerine ilk geçirdiği elbiseyi aynaya bakıp hemen çıkardı. Ev halinde olmalıydı ama aynı zamanda iyi de gözükmek istiyordu. Diğer kadınların süslenmesi yerine Duru sadeleştirdi. Sadeleştikçe kendi varlığıyla parladı. Sıklıkla uyumak için giydiği kalçalarına oturan bir yoga pantolonu giydi altına. Üstüne bir zamanlar Deniz'e ait olan ve Duru'nun yakasını kesip el koyduğu gri bol bir tişört geçirdi. Tişörtün yakası kesilince o kadar genişlemişti ki doğru yerleştirilmezse bir omuz açıkta bırakıyordu. Saçlarını kafasının tepesine topladı. Bu topuz dans ederken sıklıkla kullandığı ve kendini çok rahat bir modeldi. Sanki Duru için yaratılmıştı. Kapıyı çaldıklarında Duru kıyafetleriyle dağıttığı yatak odasını topluyordu ve aşağıya inip kapıyı açabilmek için merdivenleri beşer basamak şeklinde iki sıçrayışta inmek zorunda kaldı. İçeriden gelen dandun gürültü sonrasında kapı açıldığında Deniz yine merdivenlerden atladın diye tatlı sert çıkıştı Duru'ya ve sonra kollarının arasını alıp sanki uzun süredir görmemiş gibi sarıldı. Bu sarılış Can için o kadar rahatsız ediciydi ki dikkatini elindeki telefona verip mesaj yazıyormuş gibi yaparak görmezden gelmeye çalıştı. Sarılmaları bittiğinde Deniz içeri girdi ve Can kapının önünde bir anlığına yalnız kaldı Duru'yla. Duru dümdüz, hoş geldiniz dedi. Ahlaksız biriyle konuştuğunun farkındalığında sempatiklikten uzak. Can uzun süredir bu kadar yaklaşmayı bekliyordu. Bundan sonrasında içindeki heyecana yenilip acele ederek Duru'ya korkutmamak için çok dikkatli olacağına söz vermişti kendine. Yeterince saçma olduğunu düşündü ama Duru'nun karşısında kontrol yoktu. Tüm varlığını kendi yüksek otokontrolüne borçlu olan biri için kontrolünün böylesine çabasızca elinden alınması uyuşturan bir duyguydu. Bir an Duru'nun gözlerinin İçine dikkatle baktı ve elini uzattı. Bu koşullarda bu adamla tokalaşmak bile günah sayılabilir diye düşündü Duru elini uzatırken. Canmanay, Duru'nun elinin kendi eliyle kenetleneceğinin farkındalığıyla o ince, narin, beyaz eli tuttu. Yavaşça sıktı okşarcasına. Her anın tadını çıkarıcısına, beynine kazırcasına baktı kızın yüzüne. Duru ise hemen elini çekti ve Deniz'le konuşarak içeri girdi. Duru'nun ardından birkaç saniye bekleyen Can, Duru'nun tenini nasıl hissettirdiğini beynine kazımasına yetecek kadar bekledi. O an unutulmazdı. Teni, elleri, tepesine topladığı saçları, kızaran yanakları, gözlerinin içine bakmayan ve bu anı kamufle etmeye çalışan huysuzluğu eşsizdi. Can kızı takip edip Duru'nun kendisinin önceki dünyasına girdi. Duru'nun çizimleri çıkarmadığını gören Deniz, biraz söylenerek aşağı inerken Duru salonda Canmanay'la yalnız kalmanın verdiği tuhaflık içinde hemen mutfağa doğru ilerleyip yüksek sesle ne içmek istediklerini sordu. Sadece bir iş yapıyormuş gibi davranmasını kolaylaştırmak için bardaklarının bulunduğu dolabı açtı ve çeşitli şekillerde birkaç bardak çıkardı. Can, Duru'nun sorusuna cevap vermemişti. Kapıyı kapatırken soruyu yineleyen Duru, kapıya döndüğünde mutfak kapısına dikilmiş kendisine delice siyah gözüyle bakan Canmanay'ı aniden görünce elindeki bardağı düşürdü. Bardak yere değmesiyle birlikte tuzla buz olmuştu ve Duru çıplak ayaklarıyla yüzlerce cam parçasının ortasında duruyordu. Can hiç beklemeden mutfak bankosunun üzerinde duran tepsiyi yerdeki cam kırıklarının üzerine koyarken Deniz aşağıdan önemli bir şey olup olmadığını sordu. Duru, Can'ın kendisine uzanan eliyle bakı kaldığı için Deniz'in sorusunu cevaplamakta gecikince Can bakışlarını hiç Duru'dan ayırmadan eli havada "Yok, bardak kırıldı o kadar" diye bağırarak cevapladı Deniz'e. Duru, Can Mani'nin hızına şaşırmıştı. Tepsiyi cam kırıklarının üzerine koyup kendisi için basılacak güvenli bir yer atması çok hızlı olmuştu. O kadar hızlıydı ki sanki bardak havadayken Can Mani'ye tepsiye uzanmış gibi bir etki yarattı Duru'nun üzerinde. Can Mani'nin kendisine uzanan eli ise yerdeki cam kırıklarından daha tehlikeliydi Duru için. Aralarındaki garip enerjiyi hissede hissede tutamazdı o eli. Önce Can'ın elini tutmadan camların arasındaki ayağını yavaşça kaldırıp tepsiye basmaya çalıştı. Ama ayağının üstünde bile çok küçük cam parçaları vardı ve ayağını tepsiye koymadan silkelemeye çalışırken dengesini kaybedip bankoya tutunmaya çalışınca Can'ın eli onun elinin havada yakaladı. Can bakışlarını Duru'nun havadaki ayağından ve Duru'nun bile güçlükle duyabileceği bir tonda sakince "Senin için buradayım" dedi. Duru ayağını tepsiye yerleştirip diğer ayağını kaldırdı ve Can'ın elinden destek alıp diğer ayağını da temizlemek için salladı. Ayağının üstünde cam parçaları saçılırken aslında ikisinin de tüm dikkati ne camlarda ne ayakta ne de Duru'nun dengesindeydi. Duru beyninde yankılanan o kısık ama kararlı sesin "Senin için buradayım" deyişi ve elini sıkıca kavrayan elden aldığı gücün vücudunda yarattığı kimyasal etki yüzünden sarsılmıştı. Cansa bakışlarını Duru'nun çıplak narin ayaklarından ayırmadan çöktüğü yerde donmuş gibiydi. Duru'ya bakmıyordu çünkü bir bakışıyla bu anın sona ereceğini, Duru'nun elini bırakıp gideceğini biliyordu. "Ne yapıyor bu adam? Ben ne yapıyorum?" Duru'nun beyninde yankılanıyordu bu sorular. Can artık dengesini saldığını fark etmiş olsa da elini bırakmıyordu. Elini çekmeliydi. Şimdi elini çekmeliydi. Artık elini çekmeliydi. Deniz mutfağa girdiğinde işte tam bu şekilde gördü onları. Ve Duru nihayet elini çekebildi. Deniz tereddüt etmeden camların üstüne basıp tek hamlede kucakladı Duru'yu. Ve bir elinde çizimler, diğer elinde Duru mutfaktan çıktı. Salona girerken "Bırakın şimdi camları. Sonra temizleriz. Çizimler burada. Daha önce çizdiklerimizi de buldum Duru" dedi ve Duru'yu salonun girişinde yere bırakıp çizimlerini sehpanın üstüne açmaya başladı. Duru, Deniz'in kendisini bıraktığı yerde sanki bir mayına basmış gibi kala kalmıştı. Deniz heyecanla çizimler üzerine konuşmaya devam ederken Duru tam arkasında duran Can Mana'nın salona geçmesini bekledi. Çünkü önden gidip koltuğa oturursa yine Can Mana ile göz göze geleceğini biliyordu ve kıpırdamadan kendisinin geçmesini bekledi. Can Mana geçmedi. Sadece bir adım daha yaklaştı Duru'ya. Deniz çizimlerin arasında özellikle bir tanesini ararken Duru yine bekledi ama Can yine geçmedi. Duru, salona yayılan şapşal Deniz'in farkında bile olmadığı, belki de umursamadığı bu yoğun enerjiden kurtulmak ve bir nefes almak için yukarı çıkması gerektiğine karar verince yukarıda da vardı bir şeyler ve ben de onları getireyim dedi. Yukarı çıkmak için aceleyle döndüğünde burun burnuna geldi Can Mana'yla. Adamın suratında havayı koklayan, ciğerlerini dolduran bir ifade vardı. Duru bu ifadeyi bir an gördükten sonra yukarı çıkabilmek için Can'a hızla geçti. Geçerken Can Mana'ya kenara çekilmediği için omuzlarına sürtünmüştü. Duru merdivenleri hızla çıkmaya çalıştıkça sanki bir şey onu aşağıya çekiyordu. Aşağı inip Deniz'in suratının ne kadar sıcak olduğunu hükürmek istiyordu. Merdivenlerin başına vardığında bacak kasları sanki bir dağın tepesine tırmanmış gibi ağrıyordu. Bir terslik vardı. Kafası zonklamaya başladığında anladı. Nefesini tutuyordu. Hemen içindeki karbondioksite dönüşmüş havayı bıraktı ve ciğerlerini taze havayla doldurdu. Banyoya girip kapıyı kilitledi. Can Mani'nin derin siyah gözleri gitmiyordu aklından. Tokalaşırken kendisine bakışı ve elini kavrayışı sesi en fenası da sesiydi. "Senin için buradayım." Değişik kafasında yankılandı. Duru içindeki sesi dindirmek için önce tuvaletin sifonunu çekti. Sonra suyu açıp kapadı. Bu hissettiği karmaşa neydi? Niye Deniz'e anlatmıyordu olanları? Niye oyalanıyordu? O gece Can Mana'yı bahçede gördükten sonra kendi kendine söz vermişti. Bir şey daha olursa hemen anlatacaktı her şeyi. Daha ne olmasını bekliyordu ki? Deniz'in salaklığına, etrafında dönenleri göremeyen saflığına, belki de güvenmek adına koyulduğu umursamazlığına öfkelenerek bir süre daha banyoda durdu. Sabırsızca dolanırken nasıl olur da Deniz'in kendisini böylesine savunmasız bıraktığını düşündü. Hem de onu eve bile davet etmişti. Onu bu kadar sevdiğini söylerken nasıl olur da Can Mana'nın enerjisini hissetmezdi. Belki de Deniz zannettiği kadar sevmiyordu onu artık. Aşağıya indiğinde etrafını saran bu enerjiyi dağıtmak için radikal bir hareket yapması gerektiğini biliyordu. Deniz bu kadar hayal aleminde yaşamasa bu hareketi yapmasına gerek kalmazdı. O zaman kimse ona bu kadar yaklaşmaya cesaret edemezdi. Erkek dediğin koruyan, kapsayan olmalıydı. Göksel hayvanı nasıl da diklenmişti ada zavallısı için. Ne kadar tuhaftı ama Allah'ın sosyopatında bile kollama duygusu vardı. Gururu, Göksel ve adı gibi acizler tarafından saldırıya uğrarken kalbi Can Mani'nin kuşatmasındaydı. Niye hep tek başına savaşmalıydı? Niye bu kadar yalnızdı? Revize ettiği çizimin üzerinde dikkatle çalışan Deniz, nihayet gerçek bir şeylerin parçası olabileceğini düşündü. Birileri en sonunda doğru düzgün bir şeyler yapacak ve Deniz ne gerekirse hiçbir karşılık beklemeden verecekti kendinden. Konu para değildi. Bu Canmanay denilen adam düzgün biriydi. Tuhaftı ama düzgündü. Şadiye Reha'yı nasıl da evinden göndermişti. Bu ülkede kimse bu kadını karşısına almaya cesaret edemezdi. Ama Can umursamamıştı bile. Hem de kim için? Onu tanımıyordu bile. Ama Can düzgün biriydi. Doğruya hakkını vermeyi seçmiş düzgün biri. Doğru olanı görme cesareti olan, taraf tutabilecek kadar insan biri. Böyle denilen zarar gelmezdi. Ne kadar tuhaflıkları olsa da. Duru'nun uzun süredir etrafta olmadığını ancak başını kağıttan kaldırınca fark etti Deniz. Ve Can'a sana bir şey ikram etmedik mi biz ya? Deyip ayağa kalktı. Can ne içmek istediğine karar verirken aniden hızlı bir gülümseme belirdi suratında. Deniz anlamadan ne istersin her şey var. Hatta Duru'nun bitki çaylarını özellikle tavsiye ederim dedi. Can sırtması suratına iyice oturunca kollarını iki yana açıp oturduğu koltukta iyice kalkarak bir şeyler sarsana, proje konuşurken ilham verir dedi. Deniz'in algılaması birkaç saniyesini aldı ve anladığı şeye şaşırmadan. Yok gerek yok, ben kafamdakini yatıştırmak istediğimde sarıyorum. Şimdi her bir hücreye ihtiyacımız var, uyuşmayalım dedi. Canmanay içindeki hayal kırıklığının midesine oturduğunu hissetti. Midesine bir yumruk gibi oturan bu duygu asitler salgılamaya başlamıştı bile. Can huysuz bir şekilde karnım aç derken telefonunu eline aldı. Deniz hizmet etmeyi pek beceremeyen bir adamdı. İnsanları kendi ihtiyaçlarını gidermek konusunda motive etmekle geçmişti hayatı. Şimdi Canmanay misafir koltuğunda otururken sıkıldı ve gülümseyerek ''Abi siz Duru'yla konuşun bu konuları. Ne yemek isterseniz bana uyar.'' deyip Duru'ya seslendi. Duru aşağı indiğinde Canmanay telefondaki konuşmasını yarıda kesip ''Sushi ne yersin?'' diye sordu. Duru içinde hiçbir mesaj içermeyen soruyu düşünüp ''Sushi mi sipariş ediyoruz?'' dedi. Can kafasını evet anlamında sallayıp telefonda konuştuğu kişiye ''Sen dediğim gibi yap.'' deyip hemen telefonu kapadı. Kendisine bakan Duru'ya kaldırdı kafasını. Dudaklarını hafifçe bükerek sevgiyle gülümsedi. Ve karşısındaki olan Duru'nun vücudunu siyah derin gözleriyle süzdü. Duru hemen Deniz'e seslendi. Can sana bir şey diyor. Can'ın bir şey falan dediği yoktu. Özellikle de Deniz'i. Ama Duru, Canmanay'ın bakışını yakalaması için bir... Can'ın bir şey falan dediği yoktu. Özellikle de Deniz'e. Ama Duru, Canmanay'ın bakışını yakalaması için bir fırsat vermek istiyordu Deniz'e. Deniz ise kafasını kağıtlardan kaldırmadan dalgın dalgın ne diye sordu. Can, Duru'nun girişiminin sonuç vermediğini görünce o kadar eğlendi ki bakışlarını hiç Duru'dan ayırmadan güldü. Duru, Deniz sushi yemez dedi çıkışarak. Canmanay dudaklarındaki kıvırık gülümsemeyi belirginleştirerek başının çaresine baksın o zaman. Ben sadece bizi düşünürüm dedi. Duru, Can'ın söylediklerini Deniz'in duyup duymadığına baktı. Deniz dinlemiyordu bile. Ya da daha kötüsü duymuştu da umursamıyordu. Deniz bir şey hatırlamış gibi fırlayıp aşağı indiğinde Duru, Deniz'i durdurmak için ona seslendi. Ama Deniz eliyle bir dakika işareti yapıp Duru'yu geçti. Resmen yalnız bırakmıştı onları. Can oturduğu yerde bacak bacak üstüne atarken baş başa izledi. Duru, Deniz'in aşağı indiğinden emin olduktan sonra içinde karmaşaya yol açan tüm duyguları toparlayıp hiddete çevirerek döndü Canmanay'a ve konuştu. Bana bak Canmanay. Bu yapmaya çalıştığın şeyin ne kadar çirkin olduğunu ve belki senin için oyun olan bu saçma hareketlerin bir sürü insana zarar verebileceğini anla. Biz senin dünyana ait değiliz. Ahlaklıyız. Olduğumuz gibiyiz. Öyle tuvaletlerde, kapı arkalarında istediğinde elde edeceğin, istemediğinde göndereceğin kişiler değiliz. Bu oynadığın oyunu bırak, yoksa ben Deniz'le konuşacağım, dedi. Konuşması biter bitmez dönüp salondan çıkmak üzereydi ki Can, Duru'yu omurgasından yakalayan bir ses tonuyla seslendi ona. Duru, dedi. Duru kendisine seslendiğini duyduğu halde yürüyüp çıktı salondan. Ve Can ikinci kere Duru diye seslendiğinde mutfağa girmişti bile. Yerlerin cam içinde olduğunu hatırlar hatırlamaz attığı adımı geri çekti. Ama çoktan camlara basmıştı. Ayağı acıdığı halde hiç ayağına bakmadı. Can'ın bir kez daha seslenmesini bekledi. Ve her an peşinden gelebileceğini düşünerek tetikte durdu. Can ne geldi ne de bir daha seslendi. Duru içindeki meraklı öfkeye yenik düşerek yeniden döndü salona. Canmanay oturduğu koltukta doğrulmuş, dirseklerini dizlerinin üstüne koymuş ve kafasını ellerinin arasına almış, avuçlarıyla saçlarını ovuşturuyordu yavaşça. Sıkıntılıydı. Duru, Canmanay'ı eğlenirken bulacağına emindi salona girerken. Şimdi bu düşünceli görüntüsü iyice kafasını karıştırdı. İçinde bir yerlerde bu adama bulaşmayıp yukarı çıkması gerektiğini biliyordu. Ama çözemediği bu adam şimdi iyice garip davranıyordu. Duru gidemiyordu. Ne söyleyeceğini bilemedi ve aklına gelen ilk şeyi söyledi. Efendim. Can, Duru'nun salona girişinde dikildiğini görünce hemen doğruldu. Suratında acı vardı. Duru'nun bu ifadeye olan şaşkınlığı Can'ı içten içe rahatlatsa da ifadesini korumak konusunda ekstra özen göstererek ve bu anın Duru'yla arasında olma olasılığı olan her şey için son şansı olduğunu düşünüp iyice sıkılarak konuştu. Kendimi nasıl kontrol etmeye çalıştığımı, nasıl kaçmak istediğimi, kafamdan silmek için neler yaptığımı bilmiyorsun. Neden bu evi aldım sanıyorsun? Neden buradayım? Oyun mu? Deyip ayağa kalktı ve Duru'ya bir adım uzaklıkta durup karşısında dikilerek savaş demeliydin. her gözümü açtığımda devam eden, gözümü kapamamı imkansızlaştıran korkunç bir savaş. Anlamadığını biliyorum. Kafanın çok karıştığını da. Ama gerçek bu kadar basit. Sensizliği yenmek için buradayım. Hayatın pahasına, dedi. Sustuğunda Duru'nun gözleri alev alevdi. Duru geriye bir adım attığında Can içindeki son umutla ona doğru bir adım atıp, sen ve ben, biz sadece bir kere oluruz. Seni böyle hissettiren, bana da tüm bunları yaptırabilen bir kişi daha olmayacak. Sen bunu anlayacaksan ben tüm dünyayla savaşmaya hazırım. Senden başka korktuğum kimse yok. Bir tek sen, sen varsın ve ben. Başka hiçbir şeyin önemi yok, dedi. Ve hızla Duru'nun yanından geçip evden çıkıp gitti. Deniz elinde daha çok kağıtla yukarı çıktığında Duru salonun ortasına dikiliyordu. Can Manin olmadığını fark eden Deniz, Can nerede diye sorduğunda Duru bakışlarını daldığı yerden almadan otomatik olarak mırıldandı. Gitmesi gerekti. Acil iş çıkmış galiba. Tam o sırada Deniz, Duru'nun kanayan ayağını fark etti. Ayağının altından akan kan bastığı yerde bir adım izi oluşturmuştu. Deniz elindeki kağıtları koltuğa atıp Duru'nun ayağını kaldırdı. Cam kırıklarına basması ve ayağının altındaki cam parçalarıyla ilgili söylenip durdu. Duru dalgın, aldırmadı. Kendini koltuğa bırakıp ayağını Deniz'e teslim ederken Deniz'in konuşmaları fonda bir uğultuya dönüşmüştü çoktan. Biraz önce yaşadığı gerçekliği deneyimlemeye devam etmek istiyordu. O gerçeklikte sadece Duru'ya yer vardı. Deniz'in varlığı oraya fazlaydı. Duru yalnız olmak istedi. Ama ayağıyla aşırı ilgilenen Deniz'e baktı. Kendisiyle bu kadar ilgili olan biri nasıl olur da böyle bir şeyi fark etmezdi? Nasıl olur da Duru'nun Can'a olan ilgisini hissetmezdi? Yine kafasında Can'ın konuşmasına dalarken Deniz'i unutmak istedi. Daldığı yerde bir tek kendisine yer vardı ve belki birazcık da Can Manaya. Sadece birkaç anlığına. 94. Can'ın kalbi göğüs kafesinden çıkacak gibiydi. Evden çıkıp yürümeye devam ettikçe hem inanamıyordu söylediklerine hem de daha fazla içinde tutmanın imkansız olduğunu düşünüyordu. Duru nasıldı acaba? O güzel yüzün ifadesi gözleri aklından gitmiyordu. İçinden geldiği gibi tüm samimiyetiyle konuşmuştu. Duru'nun kendisini anlamasını istiyordu. Bu hissettikleri tek taraflı olamazdı. Bu kadar yoğun duygular sadece kendi bedeninde var olamazdı. Daha önce bir kez hissedebildiği böyle güçlü duyguyu canlandırabilen biri bu duygudan bağımsız olamazdı. Evine girdiğinde içini pişmanlık kapladı. Söylediklerinden ya da olanlardan dolayı değil, Duru'nun olduğu bir ortamdan uzaklaşmayı kendisi seçtiği için. Konuşmamış olsa bu geceyi Duru'nun yanında onun varlığının tadını çıkarak geçirebilirdi. Nasıl da kafa tutmuştu kendisine. Düşüncesi bile Can'ın suratında gülümseme yaratmaya yetiyordu. Düşünceleri çalan telefonun titreşimiyle dağıldı. Arayanın Deniz olduğunu görünce kalbi yine hızlandı. Ya hesap sormak için ya da ne? Deniz ne için arayabilirdi ki? Duru anlatmış olmalıydı. Hiçbir şeyin önemi yoktu. Deniz'in bilmesi işleri biraz zorlaştırırdı. Aslında bayağı zorlaştırıldı. Ama Can vazgeçmeyecekti. Soğukkanlılıkla telefonu açtı. Konuşmadan Deniz'in konuşmasını bekledi. Deniz alo dediğinde Can net bir sınır koyan ses tonuyla efendim diye cevapladı. Kavgaya hazırdı. Deniz bir an duraksadıktan sonra müsait değilsen sonra konuşalım dedi. Can durdu. Deniz'in sonra konuşmakla neyi kastettiğini bilmiyordu ve sizi saldırgan değildi. Can müsaitim dedi. Deniz Can'ın sesindeki tuhaflıktan inanmamıştı müsait olduğuna. Yok abi sen müsait olunca ara konuşalım. Yardım edebileceğim bir durum olursa haber ver, dedi samimiyetle. Can'ın sesindeki soğukluk hemen gitti. Ben seni arayacağım sağ ol, dedi samimiyetle ve telefonu kapattılar. Duru anlatmamıştı. Duru olanları Deniz'e anlatmamıştı. 95. Çöp toplama işi sıradan başladı. Aynı güzergahta aynı istikamete doğru ilerledi Göksel. Aynı çöplere uğrayarak. Kimse onun bölgesine bulaşmıyordu artık. Birkaç kişiyle aynı anda yaşadığı tartışmadan ve konuya net bir şekilde açıklık getiren gövde gösterisinden sonra kimseyle karşılaşmadı bir daha. Adanın evine birkaç kilometre kalmıştı ki çektiği yüke rağmen koşmak için zor tuttu kendini. Adımlarını kontrol altına almak iyice ağırlaşmış el arabasını çekmekten daha zor geliyordu. Adanın evi köşeden gözüktüğünde iyice yavaşladı ve sıradaki 3 çöp konteynerini geçip adanın evine varmadan bir önceki konteynerden birkaç parça aldı. Evin ışıklarından sadece bir tanesi yanıyordu. Yoldan araba geçtikçe eve odaklanmış, donuk bakışlarını öne eğmeye özen gösteren Göksel, yavaşça evin karşı kaldırımında duran konteynere yürüdü. Önce konteyneri karıştırdı ama tüm dikkati evdeydi ve etrafta kimsenin olmadığına karar verince el arabasını kaldırıma çıkarıp çöpün arkasına aldı ve kaldırımın kenarına oturup elindeki eldivenleri çıkardı. Düzgün bir şekilde kaldırıma koydu. Cebinden çıkardığı steril losyonuyla ellerini iyice ovuşturdu. Ve bir enstrüman sesi duyabilmek umuduyla ışığı yanan odaya baktı. Ama uzaklarda çalan bir alarmdan ve arada havlayan sokak köpeklerinden başka ses yoktu. Ada uyuyordu. Birkaç dakika öylece oturduktan sonra taksiyle evlerine gelen sarhoş bir çiftin dikkatini çekmemek için hemen kalkıp eldivenlerini giydi. Ve çift taksiden inip eve girene kadar çöpten birkaç parça şey ayıklayıp zaten dolu olan el arabasına tıktı. Artık gitmeye hazırdı. El arabasını kaldırımdan indirip ilerlemeden önce eve baktığında evin şimdi tamamen karanlık olduğunu gördü. Artık gitmeye hazırdı. Arabasını ittirmeye başlamıştı ki çok dikkatli dinlemek zorunda kalsa da duydu. Biri violonsel çalıyordu. Hayır, bu ada değildi. Kayıttan çalan bir müzikti. Adanın çaldıklarından daha farklı, daha kabullenmiş bir hali vardı bu müziğin. Kaldırımda öylece dinlemeye çalıştı. Arada geçen arabalar ve uzaktan gelen sokak köpeklerinin sesleri arasında sonradan Samuel Barber adlı birine ait olduğunu öğreneceği Adagio for String adlı parçayı dinledi. O zaman pek anlamamıştı ama ada ona bu parçanın kendisine Göksel'i hatırlattığını söylediğinde bu parça hayatının en önemli anlamlarından biri haline gelecekti. Göksel eve daha da fazla yaklaşmaması gerektiğini biliyordu. Neyse ki müzik şimdi sanki daha net duyuluyordu. Bu netliği neyin neden olduğuna baktığında daha önce ışık olan odadaki pencerenin şimdi açık olduğunu gördü. Dikkatle dikti gözlerini. Çalan müziğin dalgalar halinde beyninde sinyaller uyandıran notları sanki gözlerini kırpmasını engelliyordu. Ama aralanmış pencerede kimse yoktu. O pencere o müzikle kazındı beynine. Nadiren gözlerini kırparak baktı pencereye. Müzik bitene kadar. Kıpırdamadan izledi. Hissettiği şey korkuydu. Uzaklaşıp ise hemen giderdi ama ayakları sanki yere çivilenmişti. Henüz fark edilmemiş olabileceğini kendi içinde o kadar tekrarladı ki gitmesinin fark yaratacağını düşünüp elindeki arabayı ittirmeye başladığında adanın sesi ''Müzik bitmedi daha, beğenmedin mi?'' diye yankılandı. Dönüp ilk baktığı yer pencere oldu ama kimse yoktu orada. Adayı duyduğuna emindi. Gözleri evin diğer pencerelerinde adayı aradı. Kimse yoktu. Adanın gülüşüyle sokak kapısına kaydı gözleri ve oradaydı. Kapının önündeki küçük basamağa oturmuş gülüyordu. Hissettiğine isim koyması imkansızdı. Daha önce hissetmediği bir duyguya ne derdi ki insan? Bu öfkeyle karışık utançtı. Hemen dönüp önündeki arabayı hızla ittirerek ilerledi yolda. Kafasındaki tüm düşünceleri silmek istiyordu. Kahrolası müzik hala içine akıyordu. Ne kadar da uzundu. Hala bitmemişti. Ada kolunu tuttuğunda ilk tepkisi otomatik olarak kolunu savurmak oldu. Çocukluğundan beri dans dışında dokunulmamıştı. Göksel'in bir hamlesiyle savruldu ada. Göksel ne onu ittirmiş ne de dokunmuştu. Sadece kolunu savurmuştu. Adanın savrulması vücudunun tüm hareketini durdurmuştu Göksel'in. Ada neyin var senin diye homurdanırken Göksel bir asker gibi neredeyse nefes almadan dondu öylece. Ada sinirlenmişti ama Göksel'in donmuş vücudunu süzünce karşısında savunmasız biri olduğunu gördü. Hissettiği güç hemen doldu yine içine. Dikleşti. Emreden bir sesle gel dedi. Arkasını dönüp eve doğru yürürken arabayı bırak diye ekledi. Göksel komut almış bir robot gibi adayı takip ederken aralarındaki mesafeyi korumaya dikkat etti. Ada evin kapısını çekip elindeki anahtarları cebine koydu. Sokakta ev boyunca ilerleyip köşeden dönerek evin arka tarafına geçtiklerinde Göksel'e dönüp buradan atlayıp bahçeye geç. Beni bekle dedi ve Göksel'i orada bırakıp eve geri yürümeye başladı. Eldivenleri de çıkar diye ekledi. Göksel adanın gözden kaybolmasını bekleyip duvardan tek hamlede atladı. Bakımsız otlarla dolu ve ortasında eskiden küçük bir havuz olan ama şimdi büyük bir saksı olarak kullanılan bahçeye baktı. Bahçeye açılan kapının önünde her tarafa dolanmış bir üzüm sarmaşığı vardı. Göksel bahçe kapısı açıldığında bir an içeriden başkasının çıkabileceği olasılığına karşılık duvara geri adım attı. İçeriden ada çıktı. Elinde küçük bir MP3 çalar ve kulaklık vardı. Göksel'e gelmesini işaret edene kadar Göksel duvarın dibinde bekledi. Adanın komutuyla çağırdığın altına gelen Göksel yine adanın komutuyla eski ahşap divana oturdu. Ada elindeki MP3 çalarla ilgilenirken bakışının fark edilmemesine dikkat ederek izledi adayı. Beyaz pijamasının altındaki çıplak ayaklarına eski bir ayakkabı topuklarını çiğneyerek geçirmişti. Pijamasının üstünde de kocaman pembe bir polar vardı. İlk defa bu renkle görüyordu onu. Bu uçuk pembe renk ne kadar da yabancıydı adanın kafasındaki imajına. Küçük kızların sevdiği bir renkti bu. Yaratma gücüyle hayatı değiştirme yeteneğine sahip birinde görmek ilginçti. Bir çocuğun şaşkınlığı vardı Göksel'in suratında. Garip bir şekilde üzerindeki polara dikmişti gözlerini. Ama ada önemsemedi. Kendini o kadar kontrollü ve güçlü hissediyordu ki içindeki duyguya bir isim koyması gerekse sahip derdi. Sahip gibi hissediyordu. Niye olduğunu bilmiyordu ama sahipti. Orası kesindi. Kulaklığı Göksel'e takmadan önce açıklaması gerektiğini düşündü. Aslında Göksel'e verebilir ve takmasını söyleyebilirdi. Ama kendisi yapmak istedi. Açıklama yapmadan Göksel'e yürüdü. Yaklaştı. Önünde durdu. Kafası tamamen önüne eğilmiş Göksel'in kendisine bakmasını bekledi. Göksel bakmayınca kulaklığın sapıyla çenesini kaldırıp kulaklığı sakince kafasına taktı. Biraz yumuşak olmuştu. Ama Göksel düzeltmek için hiçbir çaba sarf etmeyince ada düzeltsene diye sabırsızca mırıldandı. Ve Göksel aceleyle kulaklığı tam yerleştirdi kulağına. Adaya baktığında ada kafasını tam anlamında bir kez aşağı eğip eliyle MP3 çalarının tuşuna bastı. Biraz önce uzaktan dinlediği o dalgalı müzik şimdi beyninde yankılanıyordu. Ada karşısında dikilmiş beklerken Göksel oturduğu yerde dinledi müziği. Müzik bittiğinde ada dikkatle baktı Göksel'in suratına. Bir yorum beklercesine. Adanın beklentisi o kadar aşikardı ki Göksel sen çalmışsın bu sefer dedi sadece. Adanın beklediği yorum bu değildi. Bu beklediğinden bile daha iyiydi. Göksel'in kendisinin çaldığını anlamasına şaşırarak nasıl anladın diye sordu. Göksel omuzlarını silkti. Nasıl anladığını bilmiyordu. Ada aklına o an gelen bir şey yapmak için elindeki MP3'çıları Göksel'in eline tutuşturup içeri fırladı. Divanın üzerinde kala kalan Göksel bakışlarını kapıdan ayırmadan Ada'nın gelmesini bekledi. Ada geldiğinde elinde 3 girişli bir küçük kablo adaptörü ve bir kulaklık daha vardı. Ada Göksel'in hala kafasında olan kulaklığın kablosunu MP3 çalarına çıkarıp adaptöre bağladı. Diğer kulaklığı da adaptörün diğer ucuna ve adaptörü de MP3 çalara taktı. Göksel'in kafasından kulaklığı çekip çıkardı ve ekipmanı eline alıp bahçenin ortasındaki büyük saksıya çıktı. Sırtını bir zamanlar suyun akması için kullanılan ve şimdi yaprakla dolmuş kısma yaslayıp Göksel'in oturması için kenara kaydı. Göksel yerinden kalkmamıştı bile. Eliyle hızlı bir şekilde hadi anlamına gelen bir hareket yapana kadar da kalkmadı. Ada'nın emriyle yanına oturan Göksel, sorgulamadan kendisine verilen kulaklığı kafasına taktı. Ada elindeki MP3 çaları çalıştırmadan önce sağa eğilip Göksel'e hafif bir dirsek atarak parmağıyla göğsünü gösterdi. Müziği başlattıktan sonra kendi kafasını yukarı kaldırıp dinledi. Ada'nın kolu neredeyse koluna değiyordu. Teni değildi bu. Üzerindeki kalın pembe polardı belki ama ona ait olan bir şeydi bu düşünce. Bu düşünce kafasındaki düşüncelerin önündeyken müzik yeniden akmaya başladığında bakmakta olduğu görüntüyü fark etti Göksel. Milyonlarca yıldız ve ters bir hilal şeklinde duran çok zayıf bir ay. İlk 5 dakika evden birisinin çıkıp onları bu şekilde görmesi halinde ne yapması gerektiğini düşünmek zorunda kalsa da müziğin öyle bir yeri vardı ki o notalardan sonra beyin teslim oluyor. Mantık kendini tamamen duygulara bırakıyor ve her türlü plan endişe yerine ilham dolu bir hayale terk ediyordu. Göksel doğduğundan beri baktığı yıldızları ilk defa sevdi. İlk defa iyi ki var olduklarını düşündü. Daha önce sokakta yaşamak zorunda kaldığı yıllarda açlıktan uyuyamadığında baktığı bu soğuk yıldızlar şimdi sıcak ve anlamlıydılar. Müzik bittiğinde Ada hemen kulaklığını çıkardı ve aniden zıplayarak indi saksıdan. Ekipmanı toplarken arkasını dönüp bahçe kapısına doğru ilerlemeye başladı ve girmeden bir an önce dönüp yarın gece görüşürüz diye fısıldadı. Göksel'e bir daha bakmadan kapıyı kapattı. Samuel Barber'ın Adagio for String'i o gece herhalde ilk defa bir çiftin müziği olmuştu. Onlar o zaman bunu henüz bilmeselerdi. 41. ayrımın sonu, sayfa 503.